Ayrım 18.
Pek önemli konulara değindikleri söylenemez. Londra ne kadar kalabalıktı, 30 yılda oldukça değişmişti. Mr. Morris Liverpool'u yeğe tutardı. Mrs. Morris Westminster çiçek sergisine gitmişti. Ailece Wales Prensi'ni görmüşlerdi. Dünyada hiçbir aile yoktur ki diye düşündü Peter Walsh, Morris'lerle boy ölçüşebilsin. Birbiriyle olan ilişkilerinde en küçük bir aksaklık belirtisine rastlanmıyor. Yukarı sınıflara aldırmıyorlar bile, sevdiklerini tam seviyorlar. Elaine ev idaresi öğreniyormuş, oğlan Leeds'ten bir burs kazanmış. İhtiyar hanımın aşağı yukarı Peter'ın yaşındaydı. Öbür üç çocuğu evdeymişler, iki de otomobilleri varmış. Mr. Morris, pazar günleri bütün ailenin pabuçlarını onarmaktan geri durmazmış yine de. Peter Walsh, tüylü kırmızı koltukların, kül tablalarının arasında elinde likör kadehiyle bir ileri bir geri sallanarak ne güzel diye düşündü. Ne güzel gerçekten. Morris'ler kendisini beğenmişlerdi. Evet evet, Bartlett Armud'u diyebilen bir adamı beğenmezlik edemezlerdi. Kendisini beğendiklerini iyice anlamıştı. Clarissa'nın partisine gidecekti. Morris'ler uzaklaştılar. Yine görüşürlerdi nasıl olsa. Clarissa'nın partisine gidecekti. Çünkü Hindistan'da olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Muhafazakarların çevirdikleri dolapları. Neler dönüyor bakalım. Müzik de vardır, dedikodu falan. Ruhumuzun gerçeği budur diye düşündü Peter Walsh. Balıklar gibi derin sularda barınan, karanlıklarda güçlükle ilerleyerek dev yosunların arasında yolunu bulan benliğimiz, nasıl güneş ışığını titreştiği boşlukları aşarak gittikçe loşluğa, soğuk, derin, kesin bir loşluğa gömülür de, sonra nasıl ansızın yüzeye çıkıverir, rüzgarın kırıştırdığı dalgalarda eğlenmeye başlar. Alabora etmeden, parıldamadan, kısacası dedikodu yapmadan olamazsa. Hindistan konusunda hükümetin görüşü neydi acaba? Richard Dalloway bilirdi garanti. Çok sıcak bir geceydi. Gazeteci çocuklar bir sıcak dalgasının geldiğini iri harflerle belirten gazeteler gezdiriyorlardı. Otelin basamaklarına hasır iskemleler yerleştirilmişti. İçkilerini yudumlayan, sigaralarını tüttüren kayıtsız müşteriler oturuyordu bu iskemlelerde. Peter Walsh da orada oturuyordu. Gün, Londra günü daha yeni başlıyordu sanki. Basma elbisesini, beyaz önlüğünü çıkararak mavilerini giymeye, inciler takmaya hazırlanan bir kadın gibi değişiyordu gün. Üstündekileri çıkarıp atıyor, ipeğe bürünüyor, akşam için üstünü değişiyordu. Jüponunu yere atan bir kadının hoşnut iç çekişiyle tozunu, sıcaklığını, rengini bırakıyordu. Trafik azaldı, çınlayan, vınlayan otomobiller yük kamyonlarının gümbürtüsünü bastırdılar. Alanların yoğun yaprakları arasında şurada burada güçlü bir ışık göze çarpıyordu. Çekiliyorum diyordu sanki akşam. Otellerin, evlerin, mağaza kümelerinin yuvarlak sivri çatılarında solan, eriyip biten akşam, soluyorum işte diye başlıyordu söze. Yiteceğim birazdan. Ama Londra hiç kulak asar mı böyle sözlere? Süngülerini göğe uzattığı gibi akşamın elini kolunu bağlıyor, şenliklerine katılmaya zorluyordu onu. Mr. Willett'in yaz saati devrimi Peter Walsh'un İngiltere'ye geçen gelişinden sonra tamamlanmıştı. Akşamın böyle oyalanışını ilk görüyordu. İnsan yenileniyordu doğrusu. Gençler özgür oldukları, bu ünlü kaldırıma bastıkları için ta içlerinden bir çeşit sevinçle dolup taşarak, ucuz, göz boyayıcı, yine de katışıksız bir mutluluk, geçerlerken yüzlerinden okunuyordu sevinçleri. Güzel de giyinmişlerdi. Pembe çoraplar, cici pabuçlar. Şu iki saati sinemada geçireceklerdi. Sarı mavi akşam ışığı bir canlılık, bir soyluluk veriyordu onlara. Alandaki yaprakların üstünde, kurşuni, donuk bir kırmızıyla, deniz suyuna batırılmış gibi su altındaki bir şehrin yoğun yosun ağı yanıyordu. Bu güzellik şaşkına çeviriyordu, yüreklendiriyordu da. Çünkü Londra'ya dönen Hint-İngiliz melezler bir sürü tanıdığı vardı. Oriental kulüpte oturup dünyanın yıkıntısının hesabını öfkeyle tutarlarken, kendisi gençliğinden bir şeycikler yitirmeden burada duruyor, gençleri onların yaz günlerini kıskanıyordu. Bir kızın söylediklerinden, bir hizmetçinin kahkahasından, iyice tanımlayamazdınız böyle şeyleri. Gençliğinde yerinden oynamaz sandığı piramitsi ağırlığın usulca kıpırdadığını seziyordu. Hepsini bastırmış, ezmişti bu ağırlık, özellikle kadınları. Clarissa'nın, Helena halasının gri kurutma kağıtları arasına sıkıştırdığı, üstüne de litrenin sözlüğünü koyduğu çiçekler gibi, akşam yemeğinden sonra gece lambasının altında otururlarken. Ölmüş Helena hala. Clarissa'dan duyduğuna göre bir gözü kör olmuş. Miss Perry'nin cama dönüşmesinden daha uygun ne olabilirdi ki? İşte doğanın ustalığı. Kırağda kalmış bir kuş gibi tüneyine tutunmuş biçimde ölecekti. Bambaşka bir çağın kadınıydı. Gel gelelim hep eksiksiz, kusursuz, bembeyaz ve soylu duracaktı Engin'de. Bu serüven dolu, uzun, çok uzun yolculuğun geçmiş bir dönemine ışık tutan bir deniz feneri gibi. Bir gazete almak, Surrey-Yorkshire maçını okumak geldi içinden. Kaç kere uzatmıştı şu bozukluğu. Surrey yine yenilmiş. Bu sonu gelmez hayata. Oysa kriket öyle sıradan bir oyun değildi. Kriket önemliydi. Kriket konusunda yazılanları okumadan edemezdi. Önce özel baskıdaki maç sonuçlarına bir göz attı. Ne sıcak bir gün geçirdiklerini okudu. Sonra bir öldürme olayı. Milyonlarca kere yapılmış şey, bir zenginlik kazanıyordu. Yüzeydeki cila istediği kadar yıpranmış görünsün. Geçmiş zenginleşiyordu ve deneyler, bir iki kişiyi sevmiş olmak, yani gençlerin yoksunluğunu çektikleri o kestirmeden gitme, dileyince davranabilme, insanların söylediklerini aldırmama, çok büyük umutlar beslemeden yaşamı sürdürme gücü, gazetesini masaya bırakarak yürüdü. Ki bu dediklerine kendisinin tam tamına uyduğu şapkasıyla paltosunu aradı. Söylenemezdi. Hele bu gece hiç. Değil mi ki bu yaşta kalkmış bir partiye gitmeye hazırlanıyor, yeni bir deneyden geçeceğini kuruyor. Ama nasıl bir deney? Her neyse güzellikle ilintili. Gözle görülebilecek kaba güzellik değil ama. Yalın, katışıksız güzellik de değil. Bedford Place'in Russell alanına açılışı. Bir çeşit düzlük, boşluk. Bir geçitin uyumu. Yalnız ışıklı pencereleri de katmalı hesaba. Piyanoyu, gramofon sesini. Gizli kalan, ara sıra perdeleri açık pencereden sızan bir taşkınlık belirtisi. Pencere açık kalmış, masalara ilişmiş insanlar, odada dolanan gençler, birbiriyle konuşan kadınlarla erkekler, pencereden uzanan hizmetçiler, işleri bitince neler konuşurlar kim bilir. Çatılarda kuruyan çoraplar, bir papağan, birkaç bitki. Çekici, gizemli, sonsuz zenginlikte bu hayat. Otomobillerin hızla gelip geçtiği geniş alanda çiftler geziniyor, duraklıyor, öpüşüyorlardı. Ağacın altına çökmüşler. İnsanın içine dokunuyor doğrusu. Öylesine kıpırtısız, insan ister istemez saygıyla, çekinerek, kutsallığı bozulmaması gereken bir sığınaktan geçercesine yürüyor. İlginç. Arkasından gürültü patırtı ve ışıklara doğru. Önüne geçemediği bir istekle sekmeye başladı. İnce paltosunun önü açılmış, bedeni öne doğru yaylanmış, elleri arkasında, gözlerinde hala bir şahin bakışı sekerek Londra'nın bir ucundan öbürüne gidiyor, Westminster'a doğru yürürken her şeyi gözlemliyordu. Herkes akşam yemeğini dışarıda mı yiyordu? İşte şurada bir uşak kapıları açıyor, önemli bir yaşlı bayanın içeri girmesini bekliyordu. Pabuçları tokalıydı kadının ve başında üç mor deve kuşu tüyü duruyordu. Mumyalar gibi sıkı sıkı sarmalanmış, parlak renkli çiçeklerle donanmış, şallara bürünmüş şapkasız leydiler için kapılar açılıyordu boyuna. Saygıdeğer mahallelerde sütunların süslediği küçük bahçelerde ince elbiseler giymiş, saçlarına taraklar takmış kadınlar dolaşıyordu. Çocuklara bir dağa bakmak için yukarı çıkmışlardı. Erkekler onları bekliyordu, ceketleri savruluyordu rüzgarda, sonra araba hareket ediyordu. Herkes dışarı çıkıyordu. Bu merdivenlerden inişler, kapılar açışlar, direksiyonlara geçişler, bütün Londra'nın kıyıya bağlanmış kayıklara bindiği izlenimini uyandırıyordu. Küçük kayıklar dalgalarda çalkalanıyor, bir karnaval coşkusuyla denize açılıyordu sanki. Whitehall'da buz gümüşü zeminde örümcekler kayıp duruyordu. Lambaların çevresinde tatarcıklar mı dönüyordu? Hava öylesine sıcaktı ki çene çalabilmek için durmak zorunda kalıyordu herkes. Westminster'da emekli bir yargıç beyazlar giymiş, kapısının önüne kurulmuştu işte. Bir Hint-İngiliz melezi olacak. Şuracıkta da tartışan kadınlar, sarhoş erkekler göze çarpıyordu. Öte yanda bir polis ve karanlıkta yükselen yapılar, kocaman evler, kubbeli evler, kiliseler, meclisler ve ırmakta giden bir geminin düdüğü. Ket, boğuk bir ses. Clarissa'nın sokağıydı burası. Köşeyi hızla dönüyordu otomobiller, köprünün ayaklarına çarpan su gibi. Üşüştüklerine göre Peter'a öyle geliyordu. Clarissa'nın partisine gidenleri taşıyorlardı. Gözleri içindeki sıvıyı yanlarından kayıtsızca akıtan, taşan bir kadehe dönmüştü. Görsel izlenimlerin donuk zincirini kapıp koyverdi artık. Artık beyin uyanmalı. Bu eve, bu ışıl ışıl yanan, kapısı açık, önünde otomobillerin durduğu, süslü kadınların indiği bu eve girerken, gövde kendine gelmeliydi. Ruh dayanmak için zorlamalıydı kendini. Çakısının koca kabzasını açtı. Lucy koşarcasına indi merdivenleri, çalışma odasına bir göz atmak için uğramış, örtüleri düzeltmek, iskemleleri yerli yerine koymak istemişti gider ayak. Giren kim bilir ne temiz, ne aydınlık, ne bakımlı bulacak bu odayı diye düşündü bir an duraklayarak. Bu güzelim gümüş takımları, şömine sac ayaklarını, yeni koltuk yüzlerini, Hint kumaşından sarı perdeleri görecekler. Hepsini ayrı ayrı inceledi, yaklaşan sesler duydu. Yemek bitmişti ha, yukarı çıkıyorlardı, koşmak gerek. Başbakan gelecekmiş dedi Agnes, elinde bardak tepsisiyle içeri girerken. Yemek odasında konuştuklarını duymuştu. Başbakan gelse ne olur, gelmese ne olurdu yani. Gecenin bu saatinde tabakların, tencerelerin, süzgeçlerin, tavaların, tavuklu peltelerin, dondurma kaplarının, ekmek dilimlerinin, limonların, çorbalıkların, puding kaselerinin arasında eli ayağına dolaşan Mrs. Walker'ın hiç mi hiç aldırdığı yoktu. Mutfaktakiler ne kadar hızlı yıkarlarsa yıkasınlar, çanaklar yıkılacakmışçasına boyuna birikiyor tepesine, mutfak masasına, iskemlelere, üst üste yığılıyordu. Ocak harıl harıl yanıyordu. Elektrikler gözünü alıyordu insanın. Daha gece yemeği sofrası kurulacaktı. Başbakan gelse ne olur, gelmese ne olurdu yani. Mrs. Walker'ın taktığı yoktu. Hanımlar yukarı kata çıkmaya başladılar bile dedi Lucy. Birer birer çıkıyorlardı merdivenleri. Mrs. Dalloway geriden yürüyordu hep. Mutfaktakilere haberler yolluyordu sık sık. Mrs. Walker'a sevgilerimi söyleyin. Ertesi gün yemeklerden konuşulacaktı. Çorbadan, alabalıktan. Mrs. Walker biliyordu. Alabalık yine pek iyi olmamıştı. Pudingin kıvamını kaçırmayayım diye balığı hep son dakikada Jenny'ye bırakırdı. O da beceremezdi. Ama diyordu Lucy, sarışın, gümüş mücevherler takmış bir hanım, gerçekten evde mi yapılma bu antre diye sormuştu. Olsun nemli bezle tabakları silerken kafasını alabalıktan bir türlü ayıramıyordu Mrs. Walker. Yemek odasından kahkahalar yükseldi birden. Biri bir şey söylüyordu, sonra bir kahkaha daha koptu. Hanımlar gidince yalnız kalan beyler eğleniyorlardı herhalde. Koşarak içeri giren Lucy, "Tokay," dedi. Mr. Dalloway, imparatorun mahzenlerindeki Tokay şarabından getirilmesini buyurmuştu. Buyruk hemen yerine getirildi. Şarap mutfaktan geçirildi. Lucy, Miss Elizabeth'in ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Gözlerini ondan ayıramamıştı. Pembelerini giymiş, Mr. Dalloway'in armağan ettiği gerdanlığı takmıştı. Jenny, köpeği unutmasın sakın. Köpeği ısırıyor diye kapatmışlardı. Bir bakın demişti Elizabeth. Aman Jenny köpeği unutmasın. Ne var ki bunca insanın içinde yukarı kata çıkamazdı ki Jenny. Daha bu saatte kapıda bir araba durmuştu. Zil çalınıyordu işte. Beyler içeride toka içsinler bakalım. İşte yukarı çıkıyorlar. Bunlar ilk gelenler. Neredeyse ötekiler de sökün ederler. Sonra ardı arkası kesilmez. Mrs. Parkinson partiler için özel olarak tutulur. Giriş kapısını aralık bırakır. Hol bayanları bekleyen baylarla dolup taşar. Beklerken saçlarını düzeltirler. Bayanlar koridordaki küçük odada mantolarını çıkarırlar Mrs. Barnett'in yardımıyla. 40 yıllık emektar Ellen Barnett her yaz bayanlara yardıma çağrılır. Artık anne olanların genç kızlık günlerini hatırlar, dostça sıkar ellerini, saygıyla My Lady der. Gel gelelim şakacı bir hali vardır. Genç bayanları inceler, şimdi de korsesi sıkan Lady Lovejoy'a ustaca yardım ediyordu. Lady Lovejoy ile Miss Alice, Mrs. Barnett'i eskiden beri tanıdıkları için kendilerine bir çeşit ayrıcalık tanındığını görmezlikten gelemediler. 30 yıl oluyor My Lady. Eskiden Burton'da kaldıkları dönemde genç kızlar allık kullanmazlardı dedi Lady Lovejoy. Mrs. Barnett sevgi dolu gözlerle Miss Alice'a bakarak Allah'a ne gerek var dedi. Birazdan Mrs. Barnett mantoların asıldığı odaya geçer, kürkleri düzenler, İspanyol işi şalları yayar, tuvalet masasını temizler, kürklerle el işlerine kapılmadan hangi bayanların görgülü, hangilerinin görgüsüz olduğunu ayırt edebilirdi. Merdivenlerden çıkan Lady Lovejoy, Clarissa'nın dadısı da pek sevimli bir ihtiyarcık diye söylendi. Sonra kendine bir çeki düzen verdi. Partiler için özel olarak tutulan Mr. Wilkins'e Lady ve Miss Lovejoy diye bildirdi gelişlerini. Mr. Wilkins iki kere hafifçe öne eğilirken nesnel bir sesle Lady ve Miss Lovejoy derken son derece inceydi. Lady ve Miss Lovejoy, Sir John ve Lady Needham, Miss Weld, Mr. Walsh. Tavırları çok ölçülüydü. Aile hayatına da diyecek yoktur herhalde. Yalnız böyle mor dudaklı, yanakları titizce tıraş edilmiş bir yaratığın nasıl olup da çoluk çocuğa karıştığına akıl erdiremiyordu insan. Geldiğinize çok sevindim dedi Clarissa. Her önüne çıkana geldiğinize çok sevindim diyordu. Bundan daha sevimsiz olamazdı. Heyecanlıydı, yapmacıklıydı. Peter'ın gelmesi yanlıştı zaten. Evde oturup kitabını okusaydı ya da bir müzikole gitseydim diye düşündü. Evet, evde kalmalıydı. Kimseyi tanımıyordu üstelik. Öf, başarılı olmayacak bu parti, kötü gidecek diye düşündü Clarissa. Buckingham Sarayı'ndaki Garden Party'de soğuk aldığı için gelemeyen karısı adına özür dileyen Lord Lexham'ı dinlerken içi sızladı. Köşeden kendisine alaycı gözlerle bakan Peter'ı gözünün ucuyla süzüyordu. Nedendi bunca çaba? Neden böyle doruklar arıyor, alevlere karşı koyuyordu sanki? Yansa olmaz mıydı? Kül olmayacak mıydı zaten? Yine de ne olsa daha iyiydi. Ne olsa meşaleyi tutuşturup yeryüzüne doğru fırlatmak, Ellie Henderson gibi sönük kalmaktan, eriyip gitmekten iyiydi. Tuhaf Peter'ın gelip köşede durması aklına bunları getirmeye yetiyordu. Peter kendisini öğretiyordu ona. Suçlarını gözünde büyütüyordu. Saçma. Peki neden geliyordu öyleyse? Yalnız eleştirmek amacıyla mı? Neden boyuna alıyor, vermeye hiç yanaşmıyordu? Neden küçücük bir hoşgörüsünü bile esirgiyordu? İşte uzaklaşıyor, onunla konuşmalıydı. Ama fırsat yoktu. Hayat buydu işte. Aşağılanış, vazgeçiş. Lord Lexham, karısının Garden Parti'ye kürksüz geleceğini anlatıyordu. Siz kadınlar hep birbirinize benzersiniz zaten. Lady Lexham en aşağı 75'indeydi oysa. Bu ihtiyar karı kocanın birbirlerini okşayışlarını görmek ne hoştu. Lord Lexham'ı gerçekten çok severdi. Partisinin önemli olduğunu düşünüyor, bunca aksilik çıktı, tam bir fiyasko ile sonuçlanacak diye içi içini yiyordu. Herhangi bir patlama, herhangi bir ürkü bile herkesin bir köşeye tıkılmasından, şu Ellie Henderson gibi ya da amaçsızca ortalıkta dolanmasından daha iyiydi. Ellie Henderson dik durmaya bile çalışmıyordu üstelik. Cennetin bütün kuşlarını barındıran sarı perde usulca kıpırdadı. Sanki kanat sesleri doldurmuştu odayı. Sonra hışırtı eridi dışarıda. Perdeler açıktı çünkü. Ceryan yapar mı acaba diye düşündü Ellie Henderson. Çok çabuk üşütürdü. Oysa yarın aksırarak kalkması hiç de önemli değildi. Omuzları çırılçıplak kızları düşünüyordu da, babası hep başkalarını düşünmesini öğütlerdi. Burton'un eski papazı hastalıklı, ihtiyar bir adamdı, ölmüştü. Nasılsa soğuk algınlığı göğsüne hiç inmezdi. Genç kızları, omuzları çırılçıplak genç kızları düşünüyordu da, kendisi seyrek saçları, zayıf yüzüyle düşsel bir varlığı andırıyordu sanki. Artık 50'sini aştıktan sonra, önceleri yıllarca süren yoksunluğa katlanmanın getirdiği saflıkla yüzünde yanan, sonraları da 300 sterlinlik gelirin yarattığı hüzünlü inceliğin, korkunun ve çaresizliğin metelik kazanamazdı. Birleşmesiyle bir daha dönmemecesine kararan o yumuşak parıltı onu büsbütün utangaçlaştırıyor. Yılın her günü bu tür toplantılara katılan iyi giyimli kişilerin karşısına çıkmayı her yıl biraz daha zorlaştırıyordu. Onlar hizmetçilerine falanca elbisemi giyeceğim demekle yetinirlerken, Ellie Henderson soluk soluğa koşuşturuyor, ucuz pembe çiçeklerden 6 tane alıyor, eski siyah elbisesinin üstüne bir şal atıyordu, o kadar. Clarissa'nın çağrısı son anda gelmişti. Bu yüzden sıkılıyordu. Galiba Clarissa kendisini çağırmak istememişti bu yıl. Neden çağırsındı ki? Birbirlerini eskiden beri tanımalarından öte bir bağ yoktu aralarında. Kardeş çocuklarıydılar ama zamanla kopmuşlardı birbirlerinden. Clarissa çok aranılan bir kadındı. Ellie için bir partiye gitmek bile önemli bir olaydı. Yalnız şu güzelim giysileri görmek bile yeterdi. Saçları en son modaya uygun olarak taranmış, şu pembe giysili yetişkin genç kız Elizabeth değil miydi? Taş çatlasa 17 yaşından fazla olamazdı. Çok güzeldi, çok. Şimdi kızlar sosyeteye tanıştırıldıkları zaman beyaz giymiyorlardı galiba.